Değerli dinleyenler, Bir Nefes Sıhhat programından herkese hayırlı günler, mutlu günler. Programımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz efendim. Ben Deniz Doğan Akın ve bildiğiniz üzere Bir Nefes Sıhhat programı deyince Erkam Radyo'da Doktor Fırat Erdoğan. Hocam merhaba, selamünaleyküm, nasılsınız?
Ne var ne yok, iyisiniz inşallah. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Siz de iyisiniz inşallah.
Allah razı olsun hocam. Hekim sorularına hazır.
Buyurunuz.
Ve çocuk hekimimiz çocuklarla ilgili sorularına başlıyor. Ben sorusunu yöneltiyorum efendim. Çocuğum ağlıyor, öksürüyor, kasıklarında şiş var. Ne olabilir? Biraz endişeliyim hocam diyor.
Şimdi şöyle, bu soru bence şöyle olmalıydı. Çocuğum ağladığında, öksürdüğünde kasıkları şiş oluyor gibi olmalıydı. Burada önemli olan, kasık bölgesinde şişliklerle ilgili iki tane hastalığımız vardır sıkça gördüğümüz. Biri bu bölgedeki bezeler, lenf nodlarının şiş olmasıdır. Bunlar genellikle geçirilmiş enfeksiyonlara bağlı ortaya çıkar. Çok nadiren ciddi hastalıkların bulgusu da olabilir. Kan hastalıkları, kötü huylu hastalıklar gibi durumlarda da kasıklarda da lenf bezleri şişebilir. Ama bu durumda özellikle karın içi basıncı arttıran durumlarda ortaya çıkan şişlikler genellikle fıtık
teşhisiyle mi?
Fıtıktır genellikle. Bu bölgedeki fasya dediğimiz tabakaların, kas tabakalarının genellikle doğuştan, bazen daha sonra da ortaya çıkan zayıflıkları, içeride basınç artışı yapan durumlarda bağırsağın buradan dışarıya doğru çıkması, fıtıklaşması halidir. Çok endişe edici bir durum değildir ama çocukluk çağında kasık fıtıkları acil ameliyat gerektirir. Göbek fıtığından farklıdır. Göbek fıtıkları genellikle birkaç yıl beklenir. Zaten sonra da kendiliğinden geçer genellikle. Kasık fıtıkları ise tanı konduğu anda mutlaka acil ameliyat gerektiren durumlardır. Konu primer olarak çocuk cerrahisinin konusu olmakla birlikte acil ameliyat gerekmektedir. Bunu bilmek lazım. Tanısı ultrasonografi ile konur genellikle. Hasta ağlama, bağırma, kusma gibi karın içi basıncı artıran bir durumdan sonra kasık bölgesinde şişliğin fark edilmesi ile gelir. Hekim arkadaşımız değerlendirir. Genelde şişlik bazen gözükür, bazen düzelmiş olarak bize gelir. Ultrasonografi ile buradaki açıklık gösterilir. İlk fırsatta da ameliyat planlanır. Ameliyat son derece basittir. Hiçbir sıkıntısı yoktur. Başarı oranı %100'e yakındır. Problem olmaz yani. Ama muhtemelen kasık fıtığı vardır bu yavrumuzun.
Teşekkür ediyoruz hocam. İlk sorumuzla başlamış olduk efendim. Erkam Radyo'da Bir Nefes Sıhhat programında Doktor Fırat Erdoğan'ı dinliyorsunuz. Ve hocam, ikinci sorunuzu yöneltiyorum, bir hastamızdan gelen. Çocuğum yeşil renkte bir sıvı kusuyor. Bu ne olabilir?
Şimdi sadece kusma materyalinin rengine bakarak bir şey demek çok doğru değil. Ama en sık gördüğümüz haliyle şudur. Çocuk bir sebepten dolayı kusmaya başlamıştır. Arkasından hiçbir şey yemeden kusmuştur, yemeden kusmuştur. En sonunda mide salgılarını, safrayı vesaireyi çıkarmaya başlamıştır. Genelde sarı yeşil renkli kusmalar buna alamettir. Böyle görürüz biz. Bunlar da en çok neden olur. Özellikle bu mevsimde, kış mevsiminde viral gastroenterit dediğimiz hastalıklar çok sık gözükür. Nedir viral gastroenterit? İşte en meşhur rotavirüs olmak üzere bir grup mikrobun yaptığı bağırsak iltihabı, mide ve bağırsak iltihabı. Özellikle kusma ve ishalle kendini gösterir ama ön planda kusma yapar. Çocuklar kusunca aç kalır, aç kalınca daha çok kusar. Böyle bir kısır döngüye girer mesela. Bunlarda kusma materyalinin rengi çok dediğim gibi önemli değildir. Bazen hafif kanlı vesaire de olabilir. Ama çok kahve telvesi gibi, siyah, sift gibi vesaire kusmalar oluyorsa mide içinde bir kanama anlamına gelebilir. Yapılması gereken şey öncelikli olarak evde basit tedbirler olarak klasik geleneksel tedavi metotları, işte nane limon içmek gibi, az ve sık beslenmek, muz, yoğurt, yağsız makarna gibi mideyi rahatsız etmeyecek şeyleri yedirmeye çalışmak daha doğru olur. Kusma ilaçlarını kullanmayı çok sevmeyiz. Evde ebeveynin ezbere kullanmasını hiç sevmeyiz. Nadiren, çünkü bu kusmalar bağırsak düğümlenmesi gibi cerrahi gerektirecek bir sebepten de kaynaklanmış olabilir. Bir zehirlenmeye bağlı olabilir. Zehirlenme ileri safhalarda işte merkezi sinir sistemini vesaire tutarak da problem çıkarabilir. O yüzden kusma ilacı vererek kusmayı rahatlatmak diye bir şey yoktur. Öncelikli olarak kusmanın basit bir nedenden olduğunun ortaya konması, daha sonra da en sık sebep, en sık tedavi şekli olarak bir serum takılması uygun olur. Serum takıldıktan sonra genellikle rahatlarlar.
Teşekkürler hocam. Bu sorumuzla böylelikle geçmiş olduk. Efendim, bebeğimiz idrar yaparken zorlanıyor. Bunun sebepleri neler olabilir?
Şimdi burada da aslında soruda bazı eksiklikler var. Çünkü burada kız erkek, bunu ayırt etmek lazım. Yaş grubuna bakmak lazım. Bir erkek bebekte genellikle bu soru sorulur. En sık sebep doğuştan çocuğun cinsel organıyla ilgili problemlerdir. Yani pipisinin ucundaki sünnet derisi küçüktür, yapışıktır veya açıldığı yerin deliğin konumuyla alakalı problemler olabilir. Bunlar en basit ama en sık görülenleridir. Genellikle bir tedaviye ihtiyaç göstermezler. Bir müddet hani bir çocuk cerrahı veya ürolog arkadaş görür. Ha, bunun pipi derisinde problem var dediği zaman çocuk sünnet olur, bu mesele kapanır. Ama daha ciddi, daha az gözüken sebepler vardır. Onlar asıl problemli kısmı teşkil eder. Normalde bizim iki tane böbreğimiz var, sağlı sollu. Böbrek kandan içeriğine bakarak bir takım maddeleri süzerek bir idrar oluşturur. Oluşturduğu idrarı idrar yolları vasıtasıyla mesaneye aktarır. Mesanede belli bir volüme ulaştıktan sonra bekleyen idrar adeta arabanın benzin deposu gibi ışıklar yanar. Belli bir seviyenin üzerinde de tuvalete giderek çocuk idrarını yapar ve rahatlar. Bazen bu yollarda darlık, tıkanıklık gibi sebepler olup bunlar idrar akışını zorlaştırabilirler. Erkek çocuklarda yine posterior üretral valve dediğimiz bir darlık vardır. Her iki cinste de böbrek taşları, doğuştan böbrek anormallikleri, idrar yolu anormallikleri bunlara neden olabilir. Ama en sık sebep tabii burada az sıvı tüketimiyle alakalı problemler olabilir. Bir de idrar yolu iltihapları çok sık sebebidir bunun. Yine sünnetsiz erkek çocukları en riskli grubu oluşturmakla birlikte kız çocuklarda da özellikle işte bezli oldukları dönemlerde sıkıntı yaşanır. İdrar yolu sıklığı açısından. İdrar yolu iltihapları bizim en sevmediğimiz hastalık gruplarındandır. Çünkü spesifik bir muayene metodu yoktur. Yani bir çocuğun idrar yolu iltihabı var mı diye muayene ettiğinizde çok bir şey elde edemezsiniz. Benzeştiği hastalık grupları çok geniştir. Yani sadece kusmayla, sadece karın ağrısıyla, sadece ağlamayla, sadece ateşle gelebilir bir çocuk. Böyle durumlarda hemen bir idrar tahlili yapmak gerekir. İdrar tahlili de idrar yolu iltihabını direkt göstermez. İdrar yolu iltihabı şüphesini ifade eder. Asıl olan idrar kültürü yapmaktır. O yüzden bebeğim zor idrar yapıyor diyen bir hastamıza öncelikle yapılacak iş ilave şikayet var mı? Buna bakılmalı. İkinci olarak da idrar tahlili ve kültürü yapılmalıdır. İdrar tahlili idrar yolu iltihabı çıkabilir. Böbrek fonksiyonlarının olumsuz etkilendiğini düşündüren şeyler, protein ve kan kaçakları söz konusu olabilir. İdrar kültürüne yine bir enfeksiyon var mı yok mu, bu ortaya konabilir. Bunların akabinde veya ciddi durumlarda ilk sırada ultrasonografi yapılabilir. Ultrasonda yine böbreğe ait bütün yapısal anomalileri göz önüne ortaya koyabilirsiniz. Ne olabilir? Böbrekte taş, kum, kist vesaire gibi durumlar olabilir. Bunlar idrar yapımını etkileyebilir. Bunlarda da bir şey çıkmazsa o zaman bir çocuk üroloğunun görmesinde fayda vardır.
Teşekkür ediyoruz hocam. Bu konuda da bizi aydınlattınız. Bir Nefes Sıhhat programı devam ediyor. Erkam Radyo'yu şu anda dinliyorsunuz. Doktor Fırat Erdoğan çocuklarla ilgili hastalıkların sorularına cevaplar buluyor ve bizi aydınlatıyor efendim. Hocam bir tane ablamızın kız çocuğu evcil hayvanlarla çok alakalıymış. Evcil hayvanlarla ilgili alerjisi olup olmadığı hususunda da annenin endişeleri var. Soru yöneltmiş. Acaba var mı yok mu? Çocuk da şu anda 5,5-6 yaşında.
Peki. Şimdi öncelikli olarak alerji var mı yok mu, bunu konuşmak lazım.
Endişelenme var anladığım kadarıyla hocam.
Alerji varsa bunun sebebi evcil hayvan mı değil mi diye bakmak lazım. Çocuklarda alerjinin belirtileri en sık olarak cilt döküntüleriyle kendini gösterir. Bunlar daha çok besin alerjileridir. Yani çocuk çikolata yediğinde, çilek yediğinde, çok süt içtiğinde, süt ürünü tükettiğinde, katkı maddeleri gıda tükettiğinde ciltte döküntüler, kırmızı benekler oluşur isilik tarzında. Bazen çok ciddi boyuta varır bu durum. Halk arasında kurdeşen denilen ürtiker tarzı geniş plaklı döküntüler ortaya çıkabilir. Bazen bunlar çok basit bir şekilde kaliteli olmayan sıvı sabunlar, oyun hamuru, parmak boyası gibi şeylerde de bu cilt döküntüleri ortaya çıkabilir. Bunlar da alerjik deri döküntüleridir netice itibariyle, ama çok endişe etmeye gerek yoktur. Genelde sebep bilinir zaten. Bizim çocuk bugün 5 tane çikolata yedi, arkasından cildinde kızarıklıklar oldu gibi. Daha az gözüken ama hayati tehdit edici olması açısından önemli olan besin alerjileri vardır. Süt çocukluğu döneminde daha çok gözükür. İlk bir yaşta, ilk iki yaşta. Çocuk alerjisi olan gıdayı tükettiği zaman dışkısının karakteri değişir. Nadiren kabızlık, genellikle ishal, bol sümüksü, kanlı, kötü kokulu kakalar yapmakla kendini gösterir. Böyle durumlarda sebebin ne olduğunu bulmak daha çok ailenin vazifesidir. Eliminasyon, provokasyon testi dediğimiz şeyi yapmak gerekir. öncelikli olarak şüphelendiğimiz gıdayı besin listesinden çıkarırız. Bir müddet hastanın şikayetleri rahatlar. Daha sonra tekrar aynı gıdaları verdiğimizde şikayetlerin olup olmadığına bakarız. Üçüncü ve son olarak özellikle bu dinleyenimizin sorusunu buraya bıraktım. Solunum yoluna ait problemler yaşanabilir. Çocuğun herhangi bir maddeye karşı alerjisi vardır. Bunu inhale ettiği zaman, burun yoluyla aldığı zaman burunda tıkanıklık, gözlerde yaşarma, gözlerde kanlanma, kaşınma, öksürük, geçmeyen öksürük, öksürük nöbetleri, hırıltı, hışıltılı solunum gibi şikayetler olur. Bir defa olmasıyla hemen tetkik işine girmeyiz. Nedendir diye sormayız. Ama çocuk burun tıkanıklığı var ve aylarca kullanılan tedavilerle geçmemiş. Çocukta artık astım tedavisini gerektirecek kadar ciddi öksürük nöbetleri var. Hemen girmeyiz ama işte şikayetler artarsa neden diye bakarız. Nedenler en sık sebep enfeksiyonlardır. Ortamdaki toz, koku, polen, boya gibi şeylerdir. Bir neden de evcil hayvanlardır. Evcil hayvan derken niye evcil hayvan? Vahşisi yapmıyor mu? Vahşisi de yapıyor ama vahşisiyle aynı ortamda bulunmuyoruz doğal olarak. Kedi, köpek, kuşun tüyleri, bunların dışkılarının az olup kuruyup toz olup havaya karışması gibi durumlarda da inhalasyon yoluyla aldığınızda alerjik sebep, şikayetlere sebep olabilir. Ama dediğim gibi öncelikli olarak alerjiniz var mı? Solunum yolu alerjiniz var mı? Eğer bu ikisine cevabınız evetse bütün faktörlerle birlikte evcil hayvanlarında bunları yapabileceğini düşünmek lazım. Ama temel prensip değişmez. Bu evcil hayvanımızı 15 günlüğüne işte memlekete, köye, işte eşe, dosta, konu komşuya göndeririz misafir olarak. Bu 15 gün içinde çocuğumuzun bütün şikayetleri rahatlamışsa, evcil hayvan geri geldiğinde şikayetler tekrarlamışsa o zaman bu evcil hayvan sıkıntılı demektir.
Teşekkür ediyoruz hocam. Bu soruyu da böylelikle geçmiş olduk efendim. Erkam Radyo'da Bir Nefes Sıhhat programında Doktor Fırat Erdoğan'a sorularımızı yönelterek devam edelim. Çocukların gelişimini olumsuz etkileyen besinlerden bahsedebilir misiniz hocam? Faydalı olanlar ve faydasız olanlar mı diyeyim artık? Nasıl söylemek lazım?
Şimdi şöyle, bu konuyu bence olduğundan fazla abartmamak lazım. Yani bir çocuğun sağlığında etkili olabilecek her şey mükemmelken besinlerle sizin onu daha üst seviyelere çıkarmanız ya da besinlerle çok büyük zararlar oluşturmanız o çocukta çok mümkün değildir. Hani bir obeziteyi ayrı tuttuğunuz zaman diğer sebepler dediğim gibi çok çok önemli değildir. Önce olumlu cephesinden bakalım. Çocuğumuzun gelişimini, fiziki ve zihinsel gelişimini olumlu etkileyecek besinler var mıdır? Böyle bir besin yok. Sizin zeka seviyenizi, sizin entelektüel kapasitenizi, sizin boyunuzu posunuzu belirleyen genetik bir malzemeniz vardır. Bu genetik malzemeyle işte anne babadan %75-80 gelir. %20-25 de diğer akrabalardan, işte kız halaya oğlan dayıya bir aforizması vardır ya bizim memlekette. Cidden bazen etkili olur bunlarda. Bunlarla beklenen bir optimum final boy ve kilonuz vardır sizin. Şimdi bu %100 derseniz, eğer çocuk çocukluk çağı boyunca çok sık hastalık geçirmişse, bu aralarda tekrarlayan enfeksiyonları olmuşsa, bu süre zarfında kansızlık, vitamin eksikliği gibi durumlara maruz kalmışsa, alması gereken belli bir vitamini hiç alamamışsa, o zaman bu çocuğun ulaşacağı fiziksel ve zihinsel gelişimden bir puan aşağı düşersiniz. Hiç D vitamini almamış, hiç D vitamini içeren ürün kullanmamış bir çocuk anne babasından gelen genetik malzemeyle finalde 185 santim olması gerekirken 168 santim bile olabilir. Bu muhtemeldir. Ama genetik beklenti 180-185 santimken siz bu çocuğa her gün 20 litre süt içirseniz onun boyu 186 santim olmayacak. Ya da bilmem ne vitamin preparatı vererek ya da balık yağı ya da bağışıklık güçlendirici gibi ilaçlar vererek çocuğunuzun büyüme gelişmesini pozitif manada etkileyemezsiniz. Sizin yapmanız gereken şey negatif sebep olmayın. Olması gerektiği kadar olması gereken gıdaları verin. Hastalıklardan elinizden geldiği kadar koruyun ki bir miktar hastalık geçirmeniz de zaten gerekiyor ayrıca. Ayrıca hiç hastalık geçirmeden büyümek diye bir şey de yok. Bu pratik olarak da mümkün değil. Birincisi bu. Olumlu etkileyebilmeniz mümkün değildir. Çocuğunuza omega 3, omega 6 yıllık yağ verdiğinizde olabileceğinden daha zeki olmayacak. Kimse kendini kandırmasın. Çocuğunuza 6 aylıkken 1 yaşında, 3 yaşında işte bilmem ne ardıç ağacından yapılmış falanca lisanslı ürünü olan Legolar verdiğinizde çocuğun zekası daha fazla olmayacak. Mozart'ın bilmem kaçıncı senfonisini dinlettiğinizde çocuğunuz daha zeki olmayacak. Bu tip beklentilere kesinlikle girilmesin. Bize aileler çok sorar bunu. Çocuğumuz için yapabileceğimiz bir şey var mı? Çocuğunuza engel olmayın, çocuğunuza zarar vermeyin yeter. Bu bir. İki, olumsuz etkileyen şeyler var mıdır? Evet, olumsuz etkileyen şeyler tabii ki vardır ve çoktur. Hipokrat'tan Hipokrat'a kadar uzanan bize gelmiş eski bir söz var. Bütün hastalıklar da sağlık da bağırsakta başlar demiş Hipokrat. Gerçekten yediğimiz içtiğimiz şeyler bizim ömrümüz boyunca yaşayacağımız ve çekeceğimiz şeylere aslında bir sebep olmakta. Bir, bu işin dengeli beslenmesi var. Karbonhidrat, protein, yağ dediğimiz temel besin öğelerini olması gerektiği kadar alırsınız. Bunların dağılımını uygun yaparsınız. Hareketiniz yeterlidir. Mükemmel bir insan ortaya çıkar. Allah ne nasip ettiyse genetik kodlarınızda bunların %100'üne ulaşır. İşte normal bir insan olarak hayatınızı devam ettirirsiniz. Ama
buyurun
hocam. Ölçüyü kaçırdınız. İşte çok fazla süt içirdiniz boyu uzun olsun diye. İçirdiğiniz süt demir emilimini engelledi. Çocukta kansızlık oldu. Ondan sonra gerçekten boyu üst sınırdan gitmiş ama kanı düşük olduğu için zekası yeteri kadar gelişmemiş bir çocuk çıkar piyasaya. Çocuğunuzu çok fazla abur cuburla beslersiniz. Ya etli butlu çocuk da çok sevimli oluyor. Hamur işini biraz çokça tüketirsiniz. Çocuğunuz obez olur. Çocuğunuzun kalp damar sistemi bundan etkilenir. Çocuğunuz astıma meyilli olur. Adı ne olursa olsun kronik bir hastalığı olur çocuğunuzun. Böyle olunca çocuğun zeka gelişimi de etkilenir. Ömür beklentisi de azalır. Yaşam kalitesi de azalır doğal olarak. O yüzden birinci prensibimiz önce zarar vermeyin olacaktır. Yani çocuğun normal beslenmesi gerektiği, ne beslenmesi gerekiyor? Sizin gibi o da beslensin. Neticede hiçbir besin öğesi bir vitamin türüne gizlenmiş, hapsedilmiş değildir. Sadece avokadoda olan, sadece pepino'da olan bir vitaminimiz yok. Elmada, armutta, portakalda bunların hepsi var zaten. Urfa'da doğmuş çocuk acı yiyerek büyüyor. Gerçekten geleneksel şeylere çok karşı çıkamıyorsunuz. Oradan da kalitelisinden bir vitamin alabiliyorsunuz.
Hocam bu tosun gibi olsun diye bol yedirme vardır ya bizde. Yani bizim annelerimiz, babalarımız da bunu çok defa bize yaptı. Bu ileride çocuğun kilolu olacağına bir işaret midir?
Şöyle bir görüntü var. Şu an insan nüfus istatistikleri araştırmalarına göre konuşuyorum bunu. Maalesef şu neslin, şu an çoluk çocuk sahibi olan insanların, 30'lu, 40'lı, 50'li, 60'lı yaşlarda olan insanların birçoğunun çocuğu kendisi kadar yaşamayacakmış. Yani şu an Türk milleti için beklenti erkeklerde 74-75, bayanlarda 78 yıl yaşamak. Yani biz eğer çok büyük bir arıza çıkmazsa, bir kaza geçirmezsek ortalama Türk insanı 75-80 yıl yaşıyor şu anda. Ama diyorlar ki bu iş böyle giderse çocuklarımız belki 72-75 yıl yaşayacak.
Yani biz nenelerimizden doğru bir 15 yıl geri gittik. Belki
yok,
20 yıl geri
gittik. Yok, biz iyiye gittik aslında. Bizim ninelerimiz 54-55 yıl yaşıyordu çünkü. Şu an sağlıkta çok iyi durumdayız. Beslenmede çok iyi durumdayız. Ekonomik refahımız çok iyi yerlere geldi. Daha iyi evlerde yaşıyoruz. Daha iyi vitaminlerle besleniyoruz falan.
Uzadı mı şu anda ya?
Kesinlikle uzadı. Tıbbi imkanlarımız çok iyi. Çok iyi durumdayız bu konuda. Yani son 10 yıl çok iyi. Son 20 yıl da çok iyi. Son 30 yıl da çok iyiyiz. Yani o kötü günlerimizi kırdık çok şükür ama şimdi açtık öbür tarafa doğru düşüyoruz. Niye? İşte beslenme imkanları yoktu. İnsanlar açlık görürmüş bu memlekette 50 yıl önce. Biz tokluktan ölür hale geldik maalesef. Orta nesil bizim işte şu an o genç erişkin, ileri erişkin yaşlardaki insanlar ideal bir dönemi yakaladılar. Buradan sonra ya dikkat ederiz, hareketimizi arttırırız, yememiz gerektiği kadar yeriz, yememiz gereken şeyleri yeriz. Sigaradan, tütünden, alkolden bilmem neden kaçınırız, sağlığımıza dikkat ederiz. Bu 74-78 yaşları 85-88'lere çıkarırız. Ya da maalesef şu anki çizgiyi kırdığımız gibi işte obezite ve obeziteye neden olacak şeylerin önünü açarsak ömür beklentimiz gitgide azalacaktır.
Tabii halk içinde bu farklı da biliniyor hocam. Şimdi biliyorsunuz organik mevzu var. İşte bizim ninelerimiz, dedelerimiz zamanında organik yermiş, köyde büyümüşler vesaire. İşte onlar 90-95 yaşını gördüler. İşte şu an biz o imkanda değiliz gibi konuşanları da duyuyoruz biz ama siz farklı bir şey getirdiniz aslında, yorum getirdiniz oraya yani.
O dediğiniz gerçekten doğal yaşayan insanlar için geçerliydi. Yani 30 yıl önce de İstanbul'da yaşayan dedelerimiz, ninelerimiz 50-60 yaşında ölüyorlardı. O hiç köyünden çıkmamış, bir oturmada bir kilo tereyağı yiyen adamlar sabah namazında kalkıp akşama kadar da çalışıyorlardı. Senin gibi bir kilo tereyağı yedikten sonra işte televizyonda izdivaç programı seyretmiyorlardı. Böyle olduğu için bu direkt sizin için ölümcül bir şey. Bir ikincisi, o tereyağı yiyordu, siz ne yediniz meçhul.
Onun harcamış olduğu enerjiyle bizim harcamış olduğumuz enerjimiz, onun vücudu bir değil, değil mi?
1 milyon tane sebep sayabiliriz bizim onlara göre eksimiz olan yönlerde. Ama
o çalışkanlık, dirilik, tabii, güç.
O ama sansasyonel şeyler konuşulur. Yani standartta İstanbul gibi bir yerde insan işte ömrünün 30-40 yılında köyünde geçirip gelmişse mesela, bir nesil öyleydi. Mayası sağlam, İstanbul'da da çok zorlanmamışsa, sağlık imkanlarında genişliğiyle bunlar 80'leri 90'ları gördü tabii, ortalamayı belki bunlar yükseltti aslında direkt. Ama bizim asıl hani konumuza dönecek olursak, aslında çocuğumuza zarar vermek istiyorsak onu obez yapmak için çalışmamız lazım.
Nasıl yani hocam?
Yani çocuğunuza zarar vermek istiyorsanız...
İyi yedirin mi diyorsunuz yani?
Bol bol yedirin, çocuğunuz bir an önce ölsün. Mantık bu, emin olun buraya
günümüzün
geleceğim.
Günümüzün en büyük sıkıntılarından biri obezite değil mi?
Yani çocuklarda beslenme problemleri, beslenme yetersizliği oranı %2... ki bu %2 İstanbullu, Ankaralı, Kayserili, Konyalı üstüne alınmasın. Bu %2'nin içinde işte sokağa çıkma yasağının uygulandığı ilçeler de var şu anda. Dağın başında doğmuş, doğru düzgün hamur işinden başka bir şey yememiş bir sürü çocuğumuz var. Bunları koyduğunuzda işte toplumda %2 kötü beslenen var. Obezlerin oranı %12. Altı kat fazla. Çocuğuma kızamık aşısı yaptırdım. Niye? Kızamık olursa, Allah korusun, ölürse diye. Çok iyi yaptın, doğru yaptın. Ya bu çocuğun obez olursa da erken ölecek. Buna karşı hiçbirimiz bir şey yapmıyoruz. Biz bir önceki programda bahsetmiştik işte teknolojinin zararı nedir? En garanti
zararı... Ekranlardan bahsetmişsiniz, şeyden bahsetmişsiniz.
Ekran mekran hikaye çok derdimiz değil, oradan gelecek elektromanyetik dalga falan, ama çocuk ekran başında harcadığı vakitlerden dolayı bu çocuk uyuyacak, bu çocuk yemek yiyecek, bu çocuk tuvalete gidecek, bu çocuk ödev yapacak, bu çocuk keyif yapacak, bu çocuk üzerine bir de spor yapacak. Vakit kalmadı ki. O keyfe ayırdığı vakti laptopun başında geçirdiği için çocuklar obez olacak. Ya bu iki saatin derdinde miyiz hocam? Bu iki saat değil ama işte. Her günün iki saati, her haftanın 10 saati eklenince olaya kılını kapırdatmaya üşenen.
Psikolojik olarak da bir gerileme,
tabii,
bir sıkıntı.
Tabii bir sene sonra kalkıp sokağa çıktığında da zaten bakıyor ki performans çok geri diğer çocuklardan.
Evet.
Böyle olduğu için çocuğumun gelişimini olumlu etkileyebilir miyim? Hayır, doğal seyrinde bırak, zarar verme yeter. Çocuğumun gelişimini olumsuz etkileyebilir miyim? Evet, en kolayı obez yapmak başta olmak üzere, dengesiz beslenme başta olmak üzere. Bir de daha sonra vicdan azabı duyup işte katkı maddeleri, işte dışarıdan takviyeler, bağışıklık güçlendirici, omega 3'ler bilmem neler. Bunların zerre kadar faydası yoktur. Zerre kadar faydası olduğunu iddia eden bir tane tıbbi makale yoktur. Hiçbir klasik tıp kitabında bir tek satır dahi bulamazsınız. İşte bilmem ne bağışıklık güçlendirici kullanan çocuklar daha az hasta olmaktadır diye. Tamamen hani bu kerameti kendinden menkul Şeyh Efendi vardır ya. Hı-hı. İşte bu balık yağları da bunun gibidir. Bunların faydalı olduğunu iddia eden, bütün bilimsel olduğu iddia edilen magazin yazıları da kendilerinin fonladığı, kendilerini desteklediği kişiler tarafından yapılmaktadır. Kesinlikle hiçbirinden zerre kadar fayda beklenmemelidir.
Teşekkür ediyoruz hocam. Aslında günümüzün en böyle konuşulan, tartışılan bahislerinden bir tanesi beslenme hususuydu. Çok da geniş bir konuydu. Programımızın ikinci bölümünde kalan sorularımızla devam ediyoruz hocam. Çocuklarda öksürükle ilgili bir bahis açacağım hocam. Böyle bir sorumuz var önümüzde. Sürekli tekrarlayan öksürükleri var çocuğumun. Acaba bu alerjik olabilir mi diye bir sorumuz var.
Evet, özellikle bu mevsimde çok sık sorulur. Yani son birkaç ayın mevzusu öksürük bizim açımızdan mevsim itibariyle. Çocuklarda öksürük niye olur? Öksürük konusu insanlarda genellikle yanlış algılanan, hani öksürük bir kötü nesnedir, öksürüyorsa kötü bir şey vardır gibi algılanmamalıdır. Öksürük özünde faydalı bir reflekstir. Öksürük akciğerler gibi bir uç organın kendinde biriken yabancı, gereksiz, zararlı şeyleri dışarıya atmasını sağlayan bir reflekstir. Normalde burundan başlayarak burun, geniz, nefes yolumuz, ana bronşlarımız, hava yollarımız akciğerimizin içine kadar yayılır. Bir hava yolu kitlesinden bahsediyoruz. Bir hocamız şöyle bahsetmişti. Daha önceki programlarda söylemiştim, bu benzetme hoş bir şeydir. Bir cam kavanozun içine bal koyunuz. Bunun üzerine bir de taneleriyle birlikte bir üzüm salkımı koyarsanız ideal bir akciğeri oluşturursunuz. İşte bu ana salkım hava yoludur. Dallanır, dallanır, dallanır, hava yollarını gösterir. Üzüm de alveoldür. Havanın en son gittiği baloncuk halindeki yer. Bunun da en ince yerlerinde, o balın kapladığı alanda kan damarları bulunur. Buradan işte temiz hava içeriye, kirli hava dışarıya sistem çalışır. Normalde burası dışarıya açılan bir yol olması hasebiyle mikroplara, yabancı maddelere, toza ve diğer zararlı uyaranlara karşı sürekli açık durmaktadır. Buradan gelecek zararlı maddelerin dışarı atılması için de bir takım savunma mekanizmaları vardır. Bunların en kolay bilinenleri, hani hiç düşünmemişizdir bugüne kadar diyecek pek çok dinleyenimiz, burnunuzdaki tüyler ve kıllar en önemli mekanizmayı teşkil eden, toz tutucu özellikleriyle. Buradan salgılanan sümük çok önemli bir mekanizmayı teşkil eder. Bu sümüksü yapı ciğerlere kadar iner. Ta bu balgam dediğimiz şey de ciğerlerden üretilen sümüktür aslında. Bunların üretimi zararlı maddeyle karşılaşıldığında daha çok arttırılır. Özellikle böyle mikroplar geldiğinde, toz toprak geldiğinde, vücudun hassas olduğu şeyler geldiğinde bu salgılar artar. Bu zararlı maddeyi kapsarlar. Daha sonra bir topak oluştururlar. Vücut da bunu öksürük refleksiyle adım adım ileriye doğru atar. Hani kalabalık bir ortamda elden ele bir malzemenin iletilmesi gibidir bu. Herkes bu balgam topağını bir üst mertebeye atar. Sonunda ağız yoluyla bu atılır. Ama bu işi yapan öksürüktür. O yüzden öksürük durduk yere olan bir şey değildir. Mesela öksürük olmasa zatürrenin hiçbirini tanıyamazdık. Öksürük şikayetiyle hasta geldiğinde araştırarak bu çocuğun zatürresi var ya da yok diyebiliyoruz. Sinüziti böyle tanıyabiliriz yeri geldiğinde. Akciğerlerimize bir balık kılçığı kaçtığını düşünün. Yeme sırasında yanlışlıkla yemek borusuna değil nefes borusuna kaçtığınızı. Bu ancak öksürerek dışarıya doğru atılabilir. O yüzden öksürük kıymetli bir koruma mekanizmasıdır. Bir alarm sistemidir. Bu sayede ciddi hastalıkların tanısı konabilmektedir. Bu yüzden öksürüğü kesmek kesinlikle marifet değildir. Öksürük kesici ilaç kullanımı çok kısıtlı yerlerde önerilir. İşte hasta ameliyattan yeni çıkmıştır. Öksürüyordur. Bu hastanın öksürmemesi lazımdır. Ameliyat yerinin vesairesine zarar görüyor. Tamam, bu hastaya verirsiniz öksürük kesici. Ama onun dışında çocuk öksürüyorsa öncelikle neden öksürdüğüne bakmanız lazım. Evet, en sık sebep enfeksiyonlardır. Her türlü viral enfeksiyon, basit grip, nezle, biraz daha ötesinde sinüzit gibi durumlar, akciğer enfeksiyonları, bronşiyolitler, zatürreler öksürüğe sebep olabilir. Bir diğer sebep de alerjik öksürüklerdir. Burada mesela nasıl ayırt edersiniz? Çocuk okula başladığı andan itibaren 15 günde bir öksürük şikayetine neden olan hastalıkla doktora gelmektedir. Bunun daha çok mikrobik olduğu, kurstaki, okuldaki, yuvadaki çocuklardan kaptığını düşünebilirsiniz. Ama çocuk evde oturuyor, hiç evden dışarı çıkmıyor. Sadece bir anne, bir baba, bir çocuk, işte okula gelen abi, abla da yok. Bu çocuk durduk yere niye öksürür? İşte bunlar genellikle alerjiden öksürür. Çocuğun toza, polene, akara vesaire alerjisi vardır. Evcil hayvan alerjisi vardır, az önce birinci bölümdeki sorudaki gibi. Bundan temas ettikçe öksürüğe neden olmaktadır. O yüzden hani bu dinleyinize şöyle bir yol gösterilmelidir. Bir, öksürüğünüz var mı? Var, kabul. Bu enfeksiyona bağlı olabilir, alerjiye bağlı olabilir. Alerjiye bağlı olanlar daha çok işte mevsimsel özellik gösterir. Belli maddelerle temas sonucu artar ya da azalır. Genellikle bir indeks vaka yoktur. Yani hasta biriyle temas öyküsünden bahsedilemez. Bu tip hastalarımızda öksürüğün alerjik olduğunu düşünebiliriz. Ne yaparız? Çocuğu öksürtmemek için ama bakın öksürüğü kesmek için değil, öksürüğü baştan engellemek için alerji ilaçları verebiliriz. Çok ilerlemişse durum, astıma gidiyor ise astım ilacı vesaire bile vermek söz konusu olabilir.
Teşekkür ediyorum hocam. Bir Nefes Saat programı Erkam Radyo'da devam ediyor. Sırada bir sorun var hocam, onu yönelteceğim size. Çocuğumun gözünde yoğun çapaklanma var. En son böyle olduğunda şişip kapanmıştı. Bir göz damlaması vermişti doktorum bir tanesi. Bu göz damlamasını kullanmaya devam mı edeyim, ne yapayım tarzında bir sorusu var yakın bir dostumun.
Şimdi şöyle hani bir önceki soruda dedik ya, bu bir koruma refleksidir. Öksürüğe neden olan salgıların artışı. Dikkat ettiyseniz şimdi gözünün önüne götürün, sevimsiz geliyor ama sümükten başlayın. Bütün salgılar aslında birbirine benzer. Gözdeki çapak da aslında sümüğün kurumuş şekli gibidir. Her organın kendini korumak için zorda kaldığında ürettiği şeydir bu mukuslu sekresyonlar, mukus tarzındaki sekresyonlar. Gözde de iltihap yapacak bir mikrop gelmişse, alerjiye neden olan, hassasiyete neden olan toz vesaire gelmişse, bunlar çapak yapımını arttırabilir. En sık sebep gözün mikrobik hastalıklarıdır. Özellikle bir yaşından küçük çocuklarda, daha doğrusu özellikle yeni doğanlarda göz yaşı kanalının darlığı, tıkanıklığı genellikle sık görülmektedir. Buna bağlı gözyaşı tıkanıklıkları ve ondan sonra göz iltihapları gözükür. Bunlarda ilk yapılması gereken şey, eğer yeni doğan değilse, onlarda dediğim gibi tekrarlayanlarında mutlaka göz hekimine gösterip buraya bir operasyon da gerekir mi diye düşünüyoruz ama bunun dışındakilerde genellikle temizlik. Temizlikte klasik Anadolu usulü anne sütüyle temizlik yapılabilir. Ama daha kolay ve güvenilir olanı steril gözyaşı bezleriyle bunu temizlemektir. Göz bezleriyle bunu temizlemektir. Eczanelerde bulunur. En kötü zaman bunlar başka bir şey bulunamamışsa kaynatılmış solutulmuş suyla da bu iş yapılabilir. Çocukların burnuna sıkmakta kullandığımız burun açıcı okyanus suları, tuzlu sular bu amaçla kullanılabilir. Eğer bir gün iki gün devam etmişse bu çapaklanma antibiyotikli göz damlaları kullanılabilir. Bunların tekrarı genellikle olur. Tekrarladığında biz de ilacı tekrarlarız. Ama iki kere, üç kere tekrarladınız ya da çocuk yedi gün gözü çapaklıydı, kullandık, iki günü iyi kaldı, tekrarladıysa mutlaka bir göz hekimin görmesini tavsiye ederiz.
Teşekkür ediyoruz hocam. Bu soruya da cevap verdiniz. Ve sıradaki sorumuza doğru geçelim. Erkam Radyo'da Bir Nefes Sıhhat programı devam ediyor. Hocam şimdi geldik çocuklarda sık görülen hastalıklardan bir tanesi olan su şişeyle ilgili bir soruya. Çocuğumun sınıfında birçok çocukta su şişeyi var. Benim çocuğuma geçme olasılığı nedir? Okula göndereyim mi çocuğu, göndermeyeyim mi ya da nasıl koruyayım?
Şimdi su şişeyi çocukluk çağında sık görülen enfeksiyonlardan biridir. Viral döküntülü hastalıklar grubundan bir hastalıktır. Esas olarak mesela uçuk herkesin bildiği başına gelen bir şeydir. Uçuk yapan herpes simplex virüsün grubundan, bunun akrabası olan bir mikroptur. Çocuklarda çok sık gözükür. Eskiden, şimdi az gözüküyor. Niye? Artık 12 aydan itibaren devlet ücretsiz olarak ve rutin olarak su şişe aşısı yapıyor çünkü. Aşılı çocuklarda, aşılı olmakta yaklaşık %95 oranında koruyucu olduğunu düşünüyoruz su şişe aşısının. O yüzden şimdi çocuğumuza bulaşır mı? Normalde çok bulaşır. Hassas bireylere bulaşma %85-90 oranındadır. Hassas birey şu demektir. Daha önce hastalığı geçirmemiş, bunun için de aşılanmamış kişi demektir. Eskilerin şöyle bir atasözü vardır. Su çiçeği kapının önünden geçen adama bulaşır derler. O kadar bulaştırıcıdır. O yüzden su çiçeği olmamış, mesela aşısı olmamış 10 aylık bir bebeğin abisi ablası su çiçeği geçiriyorsa %90 o da olacaktır zaten. Ancak onun dışındaki kitlede aşılı olanlar %90'a yakın bir oranda korunur. Aşıya rağmen de su çiçeği geçirilebilir. Ama bu çok daha hafif gidişli bir hastalık olur. Normal su çiçeğinde yaklaşık 1000 küsür tane döküntü olabilirken aşılı insanlar 30 ila 50 döküntüyle durumu geçiştirebilirler. O yüzden bu dinleyenlerin çocuğu muhtemelen aşı olmuştur. Aşılı ise ilave koruma tedbiri almaya gerek yoktur. Burada önemli olan su çiçeği hastalığı olan çocuğumuzu evde tutmaktır. Yani bütün sınıfı izole edemeyiz doğal olarak. Bu arkadaş 7 gün evinde oturacak demektir. Bir tek dikkat edilecek nokta, işte hamile bayan varsa çevrede, bağışıklık yetersizliği olan çocuk varsa, lösemi vesaire gibi bir kanser tedavisi gören bir çocuk varsa, bunlar için Allah korusun öldürücü olabiliyor. Yani bunlardan sakınmak lazım. Buna dikkat edelim.
Teşekkürler hocam. Sağ olun. Bir sorumuz daha var şimdi hastalarımızdan gelen, onu da size yönelteceğim hocam. Erkam Radyo dinleyicileri Bir Nefes Saat programında Doktor Fırat Erdoğan sorularınızı cevaplıyor. Bebek taşıyıcı kangurular hakkında ne düşünüyor demişler Doktor Fırat Erdoğan. Tavsiye ederler mi, yani bebeğe zarar verir mi, bir görüşünü alalım.
Bilinen bir zararı yok, kangurular kullanılabilir. Hani bu sorulmuşken şöyle, bu amaçla kullanılan aletleri gözden geçirelim. Çocuk doğdu, bize en çok hani nasıl bir yatakta yatıralım, hiçbir önemi yok, nasıl yatakta yatırırsanız yatırın. Yastık kullanalım mı, tamamen keyfi bir sorudur, isterseniz kullanın. Yüzük oyun yatıralım mı, hayır kesinlikle yüzük oyun yatırmayın, makbul bir yatış şekli değildir. Bebek taşıma, işte sepet, çanta, puset ne derseniz, bunları kullanabilir miyiz? Evet, kullanabilirsiniz. Bunun altı oyuk gibi, ne yapalım, biz burayı destekleyelim, hayır desteklemeyin. Ya da burada daha fazla bir destek var, biz bunu çıkaralım, hayır onu da çıkarmayın. Çünkü alet ona göre tasarlanmıştır. İlave bir şey koyduğunuzda düşme ihtimalinizi artırırsınız. Mutlaka bağlayın, ama mutlaka bağlayın. Ya hocam 5 saniye şuradan çıkıp yan odaya gidiyorum. O odaya gidene kadar düşer o çocuk oradan kesin. O yüzden çok dikkatli olun, mutlaka bağlayın. Yürüteç kesin olarak kullanmayın. Yürüteç mevzu aslında bize daha çok sorulur. İki sebepten dolayı, bir kalça kemiğine, eklemine, omurgasına zarar verir mi? Hayır, böyle bir şey yapmaz. Erkek çocukta test sistemine, yumurtalarına zarar verir mi? Hayır, onu da yapmaz. Ama ciddi kaza riski vardır. Yürüteçe yeni binmiş bir çocuk büyük bir keyifle şimşek hızıyla hareket eder evde sağdan sola. Buna bağlı kazalar gözükür. O yüzden aman yürüteç kullanmayın. Kanguru ile ilgili bilinen hiçbir zararı yoktur. Olunan yerde zıplanan, işte hoppala, örümcek vesaire denen şeylerin bildiğimiz bir zararı yok. Ama kaza, adı üstüne kaza, işte akla gelmeyen şey kaza deniyor zaten. İşte bir işte ilgili bir müteahhit arkadaşın yaptığı evdir. Kapının kirişine sarsanız kiriş çocuğun kafasına düşer, dikkat edin. Bağlarsanız bağı kopar, dikkat edin. Yani ev kazaları konusunda dikkatli olmak kaydı ile bu tip yardımcı araçların kullanılması bir mahsur yoktur. Kanguru kullanabilirsiniz.
Teşekkürler hocam, bu soruyu da böylelikle geçmiş olalım ve gelelim bir başka hastalığımıza. Az önce su çiçeğinden konuşmuştuk. Şimdi de kızamık hastalığı var önümüzde. İki kardeş arasında kızamık hastalığının geçme oranını sormuş.
Şimdi sanıyorum bu meraka mütevellit sorulmuş bir soru gibi gözüküyor. Çünkü kızamık çoktandır çok şükür görmüyoruz. Var olduğu iddia ediliyor. Özellikle işte bu Suriyeli misafirlerimiz dolayısıyla, onlar vaktiyle aşılanmadığı için bunlardan salgın gelir diye bir endişe var, ama hali hazırda korktuğumuz bir şey başımıza gelmiş değil. Buna ait bir sıkıntımız yok yani şu anda. Kızamık bulaştırıcı mıdır? Evet. Hassas bireylerde yine yüksek oranda bulaştırıcılığı vardır. Ama kızamık aşısı Türkiye'de çok uzun bir süredir rutin olarak uygulanmaktadır. O yüzden yani bizim nesiller neredeyse yani biz devlet hastanesinde ihtisas yaptığımız için kızamık gördük ama üniversitede ihtisas yapan arkadaşlar bazıları kızamık görmediler bile hiç. Bu kadar nadir görülmektedir. Olursa bulaşır ama dediğim gibi hastalık zaten çok nadir gözüküyor.
Teşekkürler hocam. Geçmiş dönemlerde çok görülen hastalıklardan bir tanesiydi. Artık sağlıkta ülkemiz ilerleyince de kızamık hastalığı pek görünmeyen bir hastalık olarak geçiyor. Orta kulak iltihabı ile ilgili sorun var. Çocuğumuzun sürekli kulağı ağrıyor, kulağını tutup duruyor. Orta kulak iltihabı olma ihtimali nedir demiş bir hastamız.
Şimdi orta kulak iltihabı üst solunum yolu enfeksiyonları grubundandır. Sık görülenlerinden biridir. Niye ise çok korkulur aileler. Hani kulak iltihabı olmaktan çok korkar, çok endişe ederler. O kadar abartılı bir hastalık değildir bir kere bunu bilelim. Yani üst solunum yolu enfeksiyonu olmuş olmanızla akabinde sizin o bölgedeki savunma sisteminizin herhangi bir zafiyetine bağlı olarak kulak iltihabı olmanız mümkündür. Genellikle grip nezle gibi bir durumun üzerine ortaya çıkar. Şiddetli kulak ağrısı yapar, ateş yapar, kusma yapar, genel durum bozukluğu yapar. Özellikle küçük yaş grubunda bizim için ciddi baş ağrıtıcı bir durumdur. Çünkü hiçbir bulgu vermeden çocuk sürekli ağlıyor diye gelir. Başka hiçbir bulgu yoktur. Hani kulağınıza baktığınızda genellikle çok rahat görürsünüz. Normalde sedef beyazı, ince böyle çok milimetrik bir zar olan kulak zarı kıpkırmızı olmuştur, bombe olmuştur. İçine sarı irinli bir maye görürsünüz. Bazen delinir akar bunu görürsünüz. Ama en çok olarak bize kulak ağrısı yanlış alarm olarak gelir. Bu çocuk kulağını tutuyor diye ağlayıp gelen ailelerin %1'inde kulak iltihabı ya çıkar ya çıkmaz. %99'u gereksiz alarmdır aslında. Çocuklar nedendir bilinmez. Kulaklarını tutmayı çok severler. Ağlarken de tutarlar. Şunu tahmin ediyoruz. Çocuklar biliyorsunuz kaşınmayı da severler. İşte elin yetiştiği en kolay büklümlü organ kulak olduğu için bu yüzden belki de kulaklarını çok tutuyorlar. Kulak iltihabı olmanız çok önemli değildir. Önemli olan tekrarlayan kulak iltihabı olmanız çok önemlidir. Eğer böyle 3-5 kez olduysanız genelde 4 kabul edilir bu rakam ama abartılı tanıda konuyorum maalesef. Türkiye'de de dünyada da en çok abartılı antibiyotik kullanımı kulak iltihaplarından oluyormuş. 4 kere ve daha fazla kulak iltihabı geçiren çocukların ameliyat edilerek tekrardan korunmaları öneriliyor. O yüzden kulak iltihabı derken hekim arkadaşlarının da çok dikkatli olması lazım. Ailelerin de lüzumsuz evham yapıp doktoru hatalı tanı koymaya sevk etmemeleri lazım. Kulak ağrıları evet kulak iltihabının sık görülen sebepleri şikayetlerinden biridir ama kulak ağrısıyla gelenlerin yüzde kaçı kulak iltihabı çıkıyor deseniz emin olun %1'i 2'si bile değil belki.
Teşekkür ediyoruz hocam. Erkam Radyo'da Bir Nefes Saat programının sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bir sorumuz daha var hocam. Bu sanırım son sorumuz olacak. Tabii sizin verdiğiniz cevaba binaen dakikamızı doldurabilirsek. Efendim 4 aylık yeni bir çocuğu olan bir ilk çocuğu olan bir ailemiz var. Bize şöyle bir soru yöneltmişler. Çocuğumuzun yastığa yatış şekli ve yastık kullanımı hususunda hocam bizi birazcık aydınlatabilir
mi? Denk gelmiş az önceki kangur sorusu gibi oldu bu da. Hiçbir şekilde tıbbi bir soru değildir. Keyfi bir konudur. Yastık kullanıyor olmanız, kullanmıyor olmanız bir problem teşkil etmez. Sadece biz yüzük oyun yatmayı sevmeyiz. Yüzük oyun yatılması hani bir takım sağlık problemleri riski ifade eder. Ama sırt üstü yattığımızda yastık kullanın ya da kullanmayın çok önemli değil.
Peki hocam teşekkür ediyoruz. Programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bir soru daha yöneltebilirim. Birazcık daha dakikamız var. Hocam burun tıkanıklığı. Bu zaman zaman bizde de oluyor aslında. Belki biraz da biz de aydınlanırız. Geceliğin uyurken çocuğumun burnu tıkanıyor ve ağlayarak uyanıyor.
Çok sevimsiz bir durumdur. Bu da mevsimin hastalığıdır maalesef. Bu sorular belli taze gelmiş. Bu aralar çok soruluyor çünkü bunlar. Özellikle iklimin dönüşüm zamanları, gece gündüz ısı farkının yüksek olduğu zamanlar. Mesela şundan bir hafta 10 gün öncesine kadar gündüzleri klima çalıştırıyorduk serinletelim diye. Ama gece kombi yakıyorduk suyu ısıtalım diye. Böyle ısı farkının çok olduğu zamanlarda burun önce alabildiğini açılır. Daha sonra soğuk havayla temasa bağlı olarak tıkanır. Tıkandığı zaman ya alt tarafı burnu tıkanmış adamın ne nedir diyemiyorsunuz. Çocuk uyumuyor çünkü. Çocuk uyumuyor, anne uyumuyor, baba uyumuyor. Alt tarafı o burundaki küçücük sümük parçası yeri geldiğinde bir aile için azap olabiliyor. Burun tıkanıyor. Buradan geniz akıntıları oluyor. Olması gereken yer akamadığı için sümüksü salgılar. Öksürük ve geçmeyen öksürük şikayetiyle hastaneye başvurular oluyor. Bunlar kolay kısmı, yani iklim değişiminden olanlar, enfeksiyona bağlı, işte sekresyonların artışına bağlı olanlar, özellikle küçük bebekler sürekli yere paralel yaşıyorlar, dik duramadıkları, oturamadıkları için sümüğün akacağı bir yol olmuyor, buna bağlı tıkanıklıklar oluyor. Bunlarda maalesef yapılacak iş gece gündüz oda ısısını sabitlemek. Genellikle önerilen odası 20 derecenin üzeri iyidir, 24-25 idealdir, daha üstü daha altı olmasın isteriz ama ne olursa olsun sabit olsun, yani bir 20 bir 25 olması bizim için ciddi sıkıntı sebebi oluyor. 25 dereceden bir anda 20 dereceye düşmesi de sıkıntı sebebi oluyor. Yapılacak iş ortam ısısının sabitlenmesi. Bir de artık pratik olarak herkesin bildiği işte bu serum fizyolojiklerle burun temizliğinin düzgün yapılması pompayla, aspiratörle, bu önemli. Ama bir hastalık boyutu var işin. Biraz daha büyükçe çocuklarda daha uzun süreli olan burun tıkanıklıkları bir nevi sinüzit gibi değerlendirilebiliyor. Alerjik hastalıklara bağlı ortaya çıkıyor. Alerjik rinit dediğimiz bir hadise oluyor. Aynen astım hastalığında görülen hava problemlerine, hava yolu problemlerine neden olabiliyor. Bunlar da tanı biraz daha eziyetli konuyor. Yani en azından bir kulak burun boğaz hekimi görsün istiyoruz. Çocukta bir geniz eti olabiliyor. Burun etlerinde şişlik, burunda eğrilik olabiliyor. Ha, kulak burun boğaz hekimi bu kameralı tedavi denilen video endoskopla bakarak burada bir problem yoktur dediğinde, o zaman alerjiye bağlı olduğunu düşünerek ağızdan alerji ilacı veya burun için kortizonlu spreyler kullanılarak burun tıkanıklıkları izale edilebilir.
Teşekkür ediyoruz hocam. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Efendim, bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Sıhhatiniz bol olsun. Bugün de bir nefes sıhhat sona erdi.